Ayrım 8, sayfa 80. İvan Andreyeviç üst üste onları selamladıktan sonra çıktı. Yaşlı adam kendisine arkadan seslendi. Bir dakika beyefendi, bir dakika, bana bakın. Biraz gelir misiniz? Durun hele, dönün geriye. İvan Andreyeviç bu çağrı üzerine üçüncü kez geriye döndü. Buyurun dedim, bir şey mi söyleyecektiniz? Yaşlı adam, bizim Vaska'yı, yani kedimiz Vaska'yı bir türlü bulamıyoruz. Siz karyolanın altında yatarken onu görmediniz mi acaba? Belki orada olabilirdi de. Görmeyi aslında çok isterdim Ekselans. Ama ne yazık ki görmedim. Karyolanın altında yoktu Vaska. Oysa görsem benim için büyük onur olurdu, inanın. Üşütmüş hayvancağız. Nezlesi var onun bugün. Durmadan aksırıyor, tıksırıyor. Onu güzel bir sopadan geçirmeli aslında. Hay hay Ekselans, çok güzel buyuruyorsunuz vallahi. Evcil hayvanları ara sıra okşamak gerek. Yoksa eğitilmezler. Onları eğitmek için işte ara sıra dayağa başvurmalı. Ne? Ne dediniz bakayım? Şey Ekselans, evde beslediğimiz hayvanları ara sıra sopadan geçirirsek iyi olur diyorum yani. Bu ceza onlara çok iyi gelir. Ha iyi, öyle mi? Ben de bunu soracaktım zaten size. Haydi size güle güle. Başka soracak bir şeyim yok beyefendi. Kahramanımız İvan Andreyeviç kendini sokağa atınca uzun zaman orada sanki nöbet bekliyormuş gibi kas katı ayakta kala kaldı. Tüm gövdesi taşlaşmıştı sanki. Bir yerine inmeyecekmiş gibiydi. Sonra şapkasını başından çıkardı. Alnına biriken terleri güzelce sildi. O sildikçe yeniden fışkıran terleri yok etmeye çalışıyordu. Soğuk terin sonunu aldıktan sonra gözlerini ve kirpiklerini birbirine karıştırırcasına sımsıkı yumdu. Sonra aklına gelen şeyleri düşündü. Düşündükçe kafası karışıyordu. Gözlerini yeniden kısıp evine doğru yollandı. Eve ulaşınca şaşkınlıktan ağzı bir karış açık kaldı. Çünkü karısı Glafira Petrovna tiyatrodan döneli saatler olmuştu. Bunu duyunca gerçekten çok şaşırdı. Kadıncağızın dişi ağrımış, bunun üzerine hizmetçilerle doktor çağırtmış, sülük getirtmiş, sonra da onları kullanmış. O an içinde yatağına yatıp kocasını beklemeye koyulmuş. Onun kendisini yatakta beklediğini duyunca bir an için paniğe kapıldı yeniden. Evan Andreyeviç birden zavallı bir duruma düştüğünü anladı. İlk olarak elini yumruk yapıp alnına vurdu. Sonra uşağına sert bir sesle yıkanmak ve temizlenmek için gerekli şeyleri getirmesini buyurdu. Bu şekilde karısının odasına gidemeyeceğinden kendisine iyice çekidüzen vermesi gerektiğini biliyordu. O işte tamamladıktan sonra büyük bir cesaretle onun odasına gitmeye karar verdi. Ama bu yürekliliği de para etmedi. Karısı o içeri girer girmez hemen saldırıya geçti. Bu vakte kadar neredeydiniz beyefendi? Şu durumunuza bir bakın hele. Neye dönmüşsünüz? Şu şeklinize, biçiminize bakın bir kez. Yüzünüz kül olmuş gibi. Metiniz, benziniz atmış. Bu ne hal efendim? Bu ne hal Tanrı aşkına? Siz neredesiniz? Burada karınız can çekişiyor, ölüyor. Sizi koskoca kentte araya araya bir hal oluyoruz. Kent kazan adamlar kepçe. Bulabilene aşk olsun. Neredeydiniz efendim? Ciddi olarak soruyorum size. Yoksa yine... Evet evet, yoksa yine geçen günkü gibi ismi lazım değil birine verdiğim buluşma saatini bozma arzusuna mı kapıldınız? Tanrı bilir, bunun için bu hevese kapılıp peşimi kollayıp durmuşsunuzdur. Ayıp efendi, ayıp. Size hiç yakışmıyor böyle şeyler. Siz nasıl kocasınız? Bu gidişle çok yakında herkesin parmakla gösterdiği bir maskara olacaksınız. Karıcığım, şekerim diye başladı konuşmayı İvan Andreyeviç. Ama o anda büyük bir sıkıntı içine düştüğünü farkına vardı. Kötü şekilde bozguna uğramıştı. Bu yüzden sözünü keserek mendilini almak için elini cebine atmak ve susmak zorunda kaldı. Ne söyleyecek bir sözcüğe, ne bir düşünceye, ne de bunları yapacak güce ve cesarete sahip değildi artık. Büsbütün yıkılmıştı. Ama mendille birlikte zavallılamış kanı cansız gövdesi de cebinden dışarı çıkınca İvan Andreyeviç'in yüreğini o denli büyük bir şaşkınlık, korku ve dehşet bürüdü ki dille anlatılamaz. Kendisi daha önceki durumda büyük bir mutsuzluk içinde karyolanın altından çıkmak zorunda kaldığında durumu kurtarmak kaygısıyla işlediği cinayetin kanıtını yok etmek ve gereken cezadan kurtulmak amacıyla Mişka'yı cebine tıkıştırdığının hiç ama hiç farkına varmamıştı. Ansızın şaşıran karısı, ''Bu ne? Nedir bu?'' diye yaygarayı bastı. ''Ah tanrım, ölmüş bir köpekçik. Aman tanrım, siz bunu nereden bulup getirdiniz? Neredeydiniz, ne yaptınız? Onu söyleyin bana. Hadi bakalım.'' İvan Andreyeviç cebinden çıkan Mişka'nın soğuk gövdesinden daha da katı bir vücutla bu sert sözlere yanıt verdi. Şey canım içi, sinirlenmeyin lütfen. Gözümün nuru, şekerim. Dilerseniz şimdi kahramanımızı bir serüvene dek burada bırakalım. Çünkü bu durumdan sonra ortaya bambaşka ve yepyeni bir olay çıkıyor. Saygıdeğer baylar, belki bir gün sizlere alın yazısının tüm bu felaketlerini ve acılarını anlatma olanı elde ederiz. Fakat siz de şöyle kabul edin ki, kıskançlık bağışlanmaz, aşırı bir tutku, hatta insanların tüm benliğini kaplayabilen baş belası bir duygudur. O güne dek sesi soluğu çıkmayan, sıradan, kendi halinde yaşlı bir kadıncağızdı. 6 yıl içinde Tanrı'nın her günü pişireceği yemeğe ilişkin bir iki sözcükten başka hemen hemen tek bir sözcük çıkmamıştı ağzından. Belki de benimle konuşmuyordu. Daha doğrusu ben ondan tek bir şey duymamıştım. O sabah ansızın dil çözülerek şöyle konuşmaya başladı. ''Size bir şey demeye geldim beyefendi. Bir şey soracağım işte.'' Böyle başladı ve sürdürdü. Küçük odacı birine kiraya verseniz çok iyi olur. Hangi odayı söyler misin bana? Hangisi olacak efendim? Şu mutfağın yanındakini. Peki niçin kiraya vermem gerekiyor? Niçin mi? Niçin olacak? Diğerlerinin kiracıları vardı ondan. Peki kim kiralar o odayı? Kimsenin işine yarayacağını sanmam. Kim mi kiralar? Elbette bir kiracı. Kim olacak? Fakat canım anacığım düşün bir kez. Oraya ne yatak sığar ne karyola. Öyle daracık ki o odada kim yaşayabilir söylesene, oturacak bir yer bile yok. Ne diye otursun? Yalnız yatacak bir yer olsun yetişir. Oturacak yer isterse pencerenin içinde de oturabilir. Hey tanrım, hangi pencere anacığım? Hangisi olacak beyefendi? Sanki bilmiyormuş gibi konuşuyorsunuz inanın. Sofadaki pencere işte. Orada pencerede oturur bakar keyfine. Ya dikiş diker ya da başka bir iş yapar. Bilmem ama belki de sandalyede oturur. Bir sandalyesi var, bir de masası. Başka şeyleri de var ya. Kimmiş bu kiracı? Gün görmüş çok iyi bir adam. Ben yemeklerini yaparım. Kendisinden oda ve yemek parası olarak aylık 3 ruble alsam yetişir. Uzun sözün kısası, bu işe epeyce kafa yorduktan sonra şunu anladım. Yaşlı bir adam her nasılsa bizim mutfağı kiralamak ve orada gününü gün etmek için bizim Agrafena'yı kandırmıştı. Agrafena'nın kafasına koyduğu şeyi mutlaka yapmak gerekir. Bir başka deyişle, eğer Agrafena aklına bir şey koymuşsa onu oradan çıkarmanın olanağı yoktur. Yoksa ne yapar eder, bana rahat ve dirilik vermez. Hoşuna gitmeyen durumlarda hemen düşünceye dalar. Derin bir hüzne kaptırır kendini. Bu durumsa en azından 2-3 hafta sürerdi. Bir süre yemek bozulur, çamaşırlar eksilir, döşemeler ise temizlenmez, öylece bırakılırdı. Özetle insanın istemediği, canını sıkan pek çok şey çıkardı ortaya. Bu durum elbette insanı üzerdi ama pek de belli etmeye gelmezdi. Bu sessiz sedasız kadının kendi kendine karar veremediğini, kendi düşünceleri üzerinde duramadığını, hatta kişisel düşüncesi olmadığını çoktan beri algılamış ve sezmiştim. Bunu özellikle dikkat ediyordum. Oysa kendisi o kuş beyninde bir düşünceye ya da girişime benzer herhangi bir şey oluştu mu, bunun uygulanmasına engel olmak, onu yaşarken öldürmekle birdi. Kendi rahatımı her şeyin üstünde tuttuğumdan olacak, sözü fazla uzatmadan önerisini hemen kabul ettim. Hiç olmazsa bir pasaportu, bir kimlik cüzdanı ya da buna benzer başka bir şey var mı bu adamın diye sordum. Olmaz mı hiç diye yanıt verdi. Elbette var efendim. İyi görünüşlü, görmüş geçirmiş bir adam. Bana da 3 ruble vermeye söz verdi. Ertesi gün benim alçak gönüllü bekar evimde yepyeni bir kiracı ortaya çıktı. Buna gocunmadığım gibi canım da sıkılmadı. Hatta için için sevindim bile. Genellikle ben bir yalnızlık içinde hemen hemen bir çilehanede ömür tüketmeyi yeğlemişimdir. Tek başıma otururken kimin kimseye karışmaz, kimsenin de bana karışmasını istemez görünürdüm. Bu bana anlatamayacağım bir mutluluk verirdi. Hemen hemen hiçbir tanıdığım yok diyebilirim. Zaten dışarıya da pek az çıkarım. 10 yıl bir yabanlı horoz gibi oturup durduktan sonra elbette bu vahşi yalnızlığa bal gibi alışır hale geldim. Böyle çilecil bir yalnızlık içinde hizmetçi Magrefana ile birlikte hiç değişmeyen bekar evinde 10-15 yıl belki de daha çok yaşamak doğrusu pek de iç açıcı bir hayat değildi. Bunun içindir ki işte böyle çok sessiz, sedasız, kendi halinde bir insanın bu durumda evin içinde ortaya çıkması bana Tanrı'nın bir bağışı oldu sanki. Hizmetçi kadın gerçekten yalan söylememişti. Kiracı sahiden aklı başında görmüş geçirmiş biriydi. Kimlik cüzdanına bakıldığında eski bir asker olduğu öğrenilebiliyordu. Oysa ben onun kimlik cüzdanını elden geçirmeden yüzüne ilk bakışımda bunu anlamıştım. Evet, bu bir beceri işidir. Özen gösterilirse hemen de anlaşılır. Kimin ne olduğunu kolayca anlamak da benim becerilerim arasındaydı. Astati Ivanoviç, yani Agrafena'nın getirdiği kiracı, oldukça iyi bir insandı. Benzerleri arasında ön sıralarda gelirdi. Bu yüzden hemen kaynaşıp anlaştık. Hep beraber güzel sayılabilecek bir yaşamı paylaşarak sürdürmeye başladık. Ama Astafi Ivanoviç'in en güzel yanı, onun arada sırada da olsa bize çok güzel öyküler anlatmasıydı. Yaşamımın keşişlere benzerliği ve can sıkıcılığı içinde böylesine bir öykücü benim için tam bir hazineydi. Yıllar yıl arasam bulamayacağım türden bir öykücü. Bu kez üzerimde büyük bir etki yaratan şöyle bir öykü anlattı bana. Çok etkilendiğim bu öyküyü işte şimdi anlatacağım bir olay nedeniyle anlatmıştı. Bir gün evde tek başına kalmıştım. Astafi ve Agrafena işleri nedeniyle dışarı gitmişlerdi. Onların dışarı çıkışlarından sonra ansızın kapıdan içeriye birisinin girdiğini duydum. Sofadan ayak sesleri gelince bunun bir yabancı olduğunu anladım. Duygularımda yanılmamıştım. Hemen kapıyı açtım. Gerçekten sofada güz mevsiminin buz gibi havasına karşın sırtında salt bir ceketi bulunan kısa boylu tıknaz bir adam durmaktaydı. Benden ne istiyorsun diye sordum. Adam şu karşılığı verdi. Memur Aleksandrov, burada mı oturuyor acaba? Onun sorusunu olumsuz bir şekilde karşıladım. Yok kardeşim, burada öyle biri oturmuyor. Haydi size güle güle, üzgünüm. Davetsiz konuk kapıya doğru kendisini garantiye alıp Çekildikten sonra nasıl olur kapıcı burada bulunduğunu söyledi diye yanıt verdi. Git arkadaşım, haydi git buradan, çek arabanı. Bir süre adamın süklüm püklüm gidişine baktım. Ertesi gün öğleden sonra Astafi Ivanoviç onarda ceketimi üzerimde prova ederken yine birisi sofaya daldı. Hemen kapıyı açtım. Dünkü adam hiç çekinmeden gözlerimin önünde redingotumu büyük bir soğukkanlılıkla askıdan çıkardı. Sonra dürüp büküp koltuğunun altına kıstırdım. Derhal evden dışarı fırladı ve koşarak uzaklaşmaya başladı. Tüm bunlar olup biterken Agrafena'nın şaşkınlıktan ağzının açık kalması görülmeye değerdi doğrusu. O bu duruma gerçekten çok şaşırmıştı. Ama redingotumu onun elinden kurtarmak için hiçbir girişimde bulunmadı. Astafi Ivanoviç ise hemen uyanık hırsızın ardından hızla koşmaya başladı. Bu girişimden 10 dakika kadar sonra ne yazık ki eli boş olarak geri geldi. Soluk soluğaydı. Adam elinden kaçıp canını kurtarmıştı. Ne yazık ki şansımız yaver gitmedi Astafi Ivanoviç. Neyse yine de dua etmek gerek. Kendisini tutamadık ama iyi ki paltoyu almadan gitti buradan. Kâr kârdır yine de. Hırsız uyanıklık etseydi bu malların üstüne bir bardak soğuk su içecektik. Olup bitenlerden sonra Astafi Ivanoviç o kadar şaşalamıştı ki ben kendisine bakarken hırsızlığı bile unutup gittim. Çalınan mal umurumda bile değildi gerçekten. Astafi Ivanoviç ise ne yapılsa kendine gelecek gibi değildi. Her saniye elinden işi bırakıyor, sorunu yeniden evirip çevirip anlatmaya başlıyordu. Öyle de güzel anlatıyordu ki. Ballandıra ballandıra her şeyin nasıl olduğunu, sonra ne şekilde sonuçlandığını, kendisinin orada nasıl durduğunu, gözlerinin önünde iki adım uzaklıkta redingotun nasıl aşırıldığını anlatıyor. Sonra da olayın nasıl sonuçlandığını, nasıl olup da adamı elinden kaçırdığını açık yüreklilikle söylüyordu. Oradan bir süre geçince yeniden işine dönüyor, tekrar işi bırakıyordu. Sonunda kapıcıya gidip sorunu ona açtığını, evinde bir türden şeylerin olmasına nasıl izin veriyorsun diye çıkıştığını gördüm. Kapıcının göz yummasını yadırgamış, o yüzden kendisiyle tartışmıştı. Boğaz dalaşı onun bazı konularda ciddiyetini anlatmaya yetiyordu. Kapıcıyla tartıştıktan sonra yine yukarıya dönerek işinin başına geçti. Oturur oturmaz da çalışmaya koyuldu. Her şeyin nasıl olduğunu bir kez daha üşenmeden yeniden anlattı. O şurada duruyordu işte. Ben de orada. Acımasız herifçi oldu, gözlerimizin içine baka baka bizden hem de 2-3 adım ötede becerdi bu işi. Redingotu askıdan alıp sıvıştı diye kendi kendine söylenmeye başladı. Uzun sözün kısası, Astafi Ivanoviç elinden bunca iş geldi, tümünü de esirgemeden, çekince duymadan yapıp ettiği halde fazladan mızmızanan, homurdanan, sürekli geçmişte başından geçen olayları kendi kendine söylenerek anlatan bir insandı. Ayrım sonu, sayfa 89.